Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la mutlu evlilikleri, mutlu evliliğe giden yolları konuşmaya devam edeceğiz. Eş ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Bu bugün sadece mutlu evlilikler değil ama beraberinde belki tatsız bir mesele, boşanma meselesinde konuşacağız. Ama ona geçmeden önce hocam, belki o boşanmaya giden yolda en önemli göstergelerden biri olan belki duygusal bağın kopması. Niçin önemlidir duygusal bağlar evliliklerde? Biraz ondan bahsetmek istiyorum.
Şimdi Feyzullah, duygu meselesi İnsan ilişkilerinin merkezinde olan bir mesele. Eskiden eşlerin bir arada olması daha çok en azından fiziksel bağların önemi fazlaydı. Ne kastediyorum? Bir kadın, bir erkek bir araya gelip bir aile kurmak zorunda idi yaşayabilmek için. İhtiyaçlar duygular kadar ön plandaydı. Çünkü bir aile olmak, ekonomik olarak daha iyi idare edebilmek, bir insan gücü kazanmak, çocukların gücüyle beraber geçim sağlamak, ihtiyaçların ön planda olduğu bir ilişki modeli vardı. Fakat günümüzde kadının güçlenmesi, ekonomik kazanç sağlayabilmesi, çocukların artık bir ekonomik getiri değil, aksine ekonomik gider anlamına gelmesi, hem çocuk sahibi olma isteği büyük oranda duygusal bir bağdan dolayı olmaya başladı. Aslında evlilikler de artık çok büyük oranda ihtiyaçtan ziyade, ihtiyaç boyutu halen var. Çünkü evlilik bir düzen sağlıyor. Ama duygusal mesele merkezi mesele haline gelmiş. Yani artık bir arada olmamız veya ayrılmamız duygusal olarak bağımızın devam edip etmemesiyle ilişkili. Şimdi bu duygu meselesinin kökenleri eski. Batı'da 50'li yıllarda Dr. Spock diye bir adam var. Bu adam bir ara Batı'yı kasıp kavuran bir kitap yazmış. 50'li yıllarda. Bebek ve Çocuk Bakımı. Ve orada Dr. Spock o dönemdeki davranışçı ekolün etkisiyle ağlayan bir çocuğa kucağa almak güçsüz birini yaratır. Çocuklara karşı akıllıca bir mesafe sağlanmalı, naza izin vermemeli şeklinde tavsiyelerde bulunmuş. Hatta bazen hala İskandinav ülkelerinde bu türden şeylerin etkileri olur.
Bizde de var hocam.
Bizde de vardır. Yani böyle çocuğu kucağına almayan, biraz sert, mesafeli olmanın gerektiğini düşünen bir yaklaşım. Fakat Bowley diye biri Batı'da tamamen bunun tersi diyebileceğimiz bir noktaya getirdi veya öyle bir düşünce sistemi kurdu. Bağlanma dediğimiz şey, aksine çocukların faydasına olan şey mesafe değil, esas olan, yani özde olan şey mesafe değil, özde olan güvenli bir duygusal bağlanmadır. Çocuk ancak ebeveynle, sevgiyle bağlanırsa, onun yanında güvenle hissederse, onunla sıcak bedensel ve duygusal temas içinde olursa bu yakınlığı hisseder. O yüzden de annenin bebeğini bedenine yapışık tutması, bedeniyle beraber dokunması, ona sık sık sarılması mesafenin aksine çok daha bağlanmayı güçlendiren bir şey.
Dolayısıyla gelişimi olumlu kılan bir şey. Hatta geleceğiyle de ilgili. İleriki zamanki ilişkileriyle de çok ilgili.
Şimdi bu artık çocuk eğitimi meselesinde hepimizin geldiği nokta bu. Yani Dr. Spock fena halde yanıldı. Yanılttı bir nesli. Çocuklarla yakın hem fiziksel hem duygusal bir bağ, çocukların da ailenin de annenin de lehine olan bir şey. O yüzden mesela doğumu yapar yapmaz çocuğu anneye, çocuğu ayırmama, çocuğu hemen anneyle buluşturma ilkeleri bunun üzerinden işliyor. Şimdi çocuklarla ilgili mesele net de, acaba erişkin ilişkilerinde duygunun yeri neresi? Yani bu bir eş seçimi ve eş ilişkisi rasyonel bir mesele midir? İşte bir takım davranışları karşılıklı alıp verdiğimiz, birbirimizin hayatını kolaylaştırdığımız, bir al ihtiyaçlarımı giderdiğimiz bir al-ver işi midir? Yoksa böyle bir boyutu olmakla beraber temelde bu bir duygusal bir mesele midir? Yani çünkü şuralara gidiyor. Diyelim ki baba olmak, anne olmak, eş olmak, karın doyurmak, ihtiyaçları gidermek midir? Yoksa aynı zamanda bir duygusal yakınlık kurmak mıdır? Birçok insan şöyle diyor ya, işte ekmeği getiriyorum, kirayı ödüyorum, çocuklara para veriyorum, işte kumarım yok, alkolüm yok, daha ne olsun?
Hiçbir eksik bırakmıyorum.
Hiçbir eksik bırakmıyorum. Yani şunu diyor, kötü alışkanlıklarım yok, dövmüyorum, ihtiyaçlarınızı da gideriyorum. Fakat artık ihtiyaçlar listesinde hem çocuklar için hem eşler için duygusal ihtiyaçları giderme de kadın ve erkekler için karşılıklı bir mesele.
Giderek daha önemli hale geldi geçtiğimiz yüzyılda.
Bunun önemini daha iyi anlar hale geldik. Aslında bunun sırf bir modernizasyon süreci olduğu kanaatinde değilim. Duygular aslında her zaman merkezi bir meseleydi. Çünkü duygu meselesi tarihsel bir şey. İnsan özüyle ilgili bir şey. İnsanın en temel düşünce, duygu, davranış. Temel parametrelerinden bir tanesi. Aşk hikayeleri tarihsel bilinen bir şey. Bunun eş ilişkilerindeki önemine yönelik vurgu aslında gecikmeli geldi. Ama şu an net olarak biliyoruz ki eş ilişkilerinde aynen çocuklarda olduğu gibi duygunun temel mesele olduğunu biliyoruz. Bunu fark eden duygu odaklı terapiler, diğer alanlarda da duygu odaklı terapilerin eş karşılığı olmaya başladı. Bu alanda Susan Johnson diye bir hanımefendi var, öncülüğünü o yapıyor. Susan Johnson eş ilişkilerinde, eş terapilerinde duyguyu merkeze alan bir tarzda çalışmak gerektiğini iddia ediyor. Yani aynen çocuklarda olduğu gibi eşler arasında da duygu temel meseledir. Duyguların kabul edilip edilmemesi, bir kişinin, bir eşin diğerinin yanında sevildiğini hissedip hissetmemesi, ona onu önemseyip önemsemediğini bilmek istiyor. Onu kabul edip etmediğini bilmek istiyor. Eğer kişi, bir kadın veya erkek eşinin kendisini sevdiğini, istediğini, önemsediğini, değer verdiğini, ona onunla birlikte olmak istediğini hissederse evlilik bağı artıyor. Hissetmezse evlilik bağı, ilişki bağı bariz bir şekilde zarar görüyor.
Evet hocam, yani eşlerin birbirini önemsendiklerini, kabul edildiklerini, en önemlisi değerli olduklarını, sevildiklerini hissettirmeleri, buna aslında daha çok çaba göstermeleri, yani evi yenilemek, arabayı yenilemek, tam maddi şeyler, ihtiyaçları karşılamak çok önemli, ama zaten bu tarafa eğer duygusal ihtiyaçlara yönelilirse, daha fazla dikkat edilirse, en azından es geçinmezse, aile bağı kuvvetli olacağı için bu maddiyata da yansıyabilir. Peki tersi durumunda neler oluyor? Şimdi bunlar eğer hissedilmezse, çok görüyorsunuz hocam işte terapilerde, sizin de rastladığınız biraz oralardan mesela konuşsak, bunun aksi durumunda
şimdi neler olmaya başlıyor? Duygusal bağ olmazsa, duygusal bağı hissetmezse eşlerden biri, bundan emin olmazsa, eşinin kendisiyle beraber olduğunu hissetmezse, bundan fena halde bir yaralanma, içerlenme olayı başlıyor. Kişi değişik yöntemler kullanıyor. Ya bu ihtiyacını gidermek için tekrar tekrar talepte bulunuyor. Yani eşinin hırçınlaşıyor. İstediği sevgiyi alabilmek için, o istediğini alabilmek için üzerine gidiyor. Bazen direkt bile bunu söylemiyor. Başka şeyler üzerinden kavga ediyor. Ama temelde aslında sevilmek, kabul edilmek, adam yerine konmak, değerli bulunmak istiyor. Birini hırçınlaşma yolunu, nasıl diyelim bir çocuklarda da olur ya, çocuk bir şey istediği olmaz, hırçınlaşır.
Evet.
Aslında biz insandaki çocukların büyümüş haliyiz. Kadın ve erkekler için değişmez. Erkekler de yapar bunu. Sevdiğimizden istediğimiz şeyi almazsak hırçınlaşırız. Başka şeyler üzerinden kavga eder dururuz.
Sık sık küsebilir.
Sık sık küsebiliriz. Veya ikinci şey, tam hani bir kavgaya gidersiniz veya çekilirsiniz, protesto edersiniz. Uzaklaşırsınız.
Şunu çok duyuyoruz hocam. Mesela 50'nin ilk yıllarından itibaren sevgiyi alma, sevilme, değerli hissetme ile ilgili yaralar varsa ilk yıllarından itibaren böyle bir mücadeleye girişiliyor. Dediğiniz gibi sık sık söyleniyor, hırçınlaşılıyor, anlamak istiyorlar vesaire. Ama sonra bir yerden sonra diyor ki hocam ben artık beklentimi sıfıra indirdim. Artık hiçbir şey beklemiyorum. Bu biraz tehlikeli değil mi hocam?
Oldukça tehlikeli. Yani evliliklerin bir taraf istediği sevgiyi alamayınca, eşinin onunla beraber olmadığını, ona yönelik olmadığını hissettikçe hırçınlaşıyor. Hırçınlaştıkça talepkar oluyor, söylüyor. Değişik yollarla stratejiler kullanıyor. Ama bir gün artık kullandığı hiçbir stratejinin işe yaramadığını, kendisinin her şeyi yaptığını ama bir karşılık alamadığına dair bir umutsuzluk hali olursa, bu perçinleşirse artık evlilikten umudunu kesiyor. Ya paralel bir yaşam oluşturuyor. Ümidini kesip ayrı ayrı o da kendi dünyasına çekiliyor. Bir böyle iki küskün kişi gibi devam ediyorlar veya boşanmaya karar veriyor.
Bir üçüncü şık daha olabilir hocam. Paralel yaşam ama mesela içten içe beklentisi kesilmiş ama işler yolundaymış gibi davranabiliyorlar. Yani küskünlük yok ki paralel yaşam da yok. İki yabancı gibi de değiller. Uzun süre hiçbir şey yokmuş gibi, her şey normal gidiyormuş gibi yaşanıyor. İçten içe birikiyor. Sonra bir anda eşlerden biri gelip boşanma kelimesini kullanabiliyor. Diğer taraf şok oluyor. Yani ne alakası? Önce bir şaşırıyor. Ama bu içten içe o birikmiş sevgiyi alamamanın, değersiz hissetmenin bir yansıması oluyor artık. Bir hani bunu hırçınlıkla belki yaptı, sonra vazgeçti, beklentisini düşürdü, sonra sıfıra indirdi ama duygular sonuçta karşılanmıyor, ihtiyaçlar karşılanmıyor. Diğer tarafta her şey yolunda zannediyor. Çünkü işler yürüyor, çorba kaynıyor. Bunlarla da sık karşılaşabiliyoruz hocam.
Eşler bazen birbirinin dünyasından ne haberdar olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Yani ve şaşırıyorlar da. Dediğin gibi bir gün eşi boşanmaktan bahsettiğinde bu nereden çıktı? Hı hı. Veya en azından tamam bir memnuniyetsizlik vardı da buralara geleceğini hiç tahmin etmiyor. İşin fena şekli, bazıları bu hale gelince artık bir umutsuzluk dolunca oradan döndürmek de imkansız oluyor. Mesela bu kişiler zorla terapiye getiriliyor boşanmadan önce. Hı hı. Direkt karşınıza size anlatıyor hikayeyi. Ben 10 yıl boyunca yıllarca her şeyi denedim. Bana hiçbir karşılık vermedi. Şimdi diyelim boşanmaktan bahsedince, boşanma girişimine girince bana her şeyin değişeceğini söylüyor. Bunun olabileceğine imkanım yok. Daha fena bir şey söylüyorlar aslında. Benim içim soğudu.
Evet.
Bir bağ, acayip bir kelime. Benim içim soğudu demek. Yani artık benim için karşı tarafa karşı bir duygusal beklenti, alacak verecek bir şey yok. Bunun olma ihtimali benim açımdan yok artık. Hı hı. Ve bir çok keskin bir karara dönüyor. Yani bazıları eşin değişimine de izin, yani değişebilme ihtimaline inanmıyor. Olabileceğini varsaysa bile artık benim için değeri yok diyor.
Evet.
Bunu kalbime yediremem diyor ya. Yani. Yani mesela diyelim ki yıllarca eşine dokunmak için uğraşmış kadınlar bir noktadan sonra eşinin kendisine dokunmasına izin vermiyor. Ve başka bir şey yok hayatta, yani bir aldatma veya başka bir duygusal başkasına olan bağ yok. Eşin kendisine dokunmasına izin vermiyor. duygusal bağ kopmaları ciddi bir meseledir. Tamiri daha zor bir meseledir. Mesela diyelim ki bir takım konularda uzlaşmazlıklarınız olsun. Olabilir. Aile meselesi nasıl yapacaksın? Çocukların eğitimi nasıl yapacaksın? Hafta sonu nasıl yapacaksın? Duygusal bağınız var ama bu meselelerde biraz uzlaşmazlığınız var. Bu da bir sorun ama daha az tehlikeli bir sorun.
Evet, yani sık sık tartışıyoruz, atışıyoruz, anlaşamıyoruz bu konularda. Ben bir şey diyorum, o bir şey söylüyor, çekiştiriyoruz. Yeter ki bağ olsun.
Tabii bunları bozabilir yine bağ ama eğer yine de kişiler tutkuyla birbirlerine, öyle tipler de var. Şimdi evlilik yönleri, ilişkileri gerçekten çok yönlü. Bazen birbirleriyle çok tutkulu bağları olan kişiler ama fena halde kavga ettikleri için evlilikleri çok zora gidebiliyor. Ama diyelim ki bana bir terapist olarak aralarında tutku var ama fena halde kavga yaşıyorlar. Böyle bir çifti mi tercih edersin? Yoksa aralarında artık neredeyse kavga etmiyorlar ama duygusal olarak birbirlerinden kopmuşlar mı? Hangisine daha yardım etme imkanın var diye bana sorsalar. Çok açık, aralarında tutku var, sevgi var, bağ var ama birçok meselede uzlaşamıyorlar. Bunu açıkça daha tercih ederim. Daha yardım edilebilir.
Evet.
Daha değişime mümkün olduğu bir şey. Duyguları koptuğu zaman duyguları yerine getirebilmek, üretebilmek hiç kolay iş değil.
Evet. Ve koptuğu zaman ya da duygusal olarak bir şekilde insanlar birbirlerinden iyice uzaklaştıklarında gündeme ilk gelen şeylerden biri de boşanma. Bu programda yoğun olarak biraz bu konuyu işleyeceğiz. Bu tatsız meseleyi işleyeceğiz. Hayatın gerçeklerinden biri. Tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız. Dilerseniz hocam biraz bu boşanma meselesini bu vesileyle aradan önce birkaç cümle kullanalım. Ondan sonra daha derinlemesine gidelim. Belki bu boşanma meselesinde neleri konuşacağımızı biraz konuşabiliriz. Evet, evet. Yani neler olacak? Yani bu belki bu program belki bir sonraki programa da sarkabilir. Acele etmeyeceğiz. Tüm yönleriyle evet. Ele almaya çalışacağız. Neler olacak? Belki onun bilgisini verelim.
Şimdi boşanma evlilikleri konuşan mutlu evliliklerden bahseden bir programın boşanmadan da bahsetmesi gerekiyor. Sonuçta evliliklerle ilgili bahsediyorsak boşanma üzerine de konuşmamız lazım. Can yakıcı bir mesele, zor bir mesele. Fakat benim kanaatim boşanmayla ilgili birkaç şeye de insanların zihninin netleşmesi lazım. Bir kere boşanmanın anlamlandırılması gerekiyor. Yani bu boşanmak iyi midir, kötü müdür şeyini anlamlandırmak. Ne zaman boşanmak gerekir, ne zaman boşanmamak gerekir? Bir yerinde karar meselesinin oluşturulması lazım. Yani ben şuna çok net inanıyorum. Bir optimal oran dediğimiz, hani toplumsal düzeyde optimal oran dediğimiz açarız bunu. Hı hı. Bir boşanma oranlarının olması gerekiyor bir toplumda. Emniyet spobu gibi. Boşanmanın önünü tamamen kestiğimizde başka bir dizi problem çıkıyor. Boşanmanın çok kolaylaştırıldığında başka bir dizi problem çıkıyor. Böyle bir optimal oran diyebileceğimiz, iyi bir oran gibi bir şey lazım.
Devlet politikalarını da ilgilendiren bir mesele.
İkinci şey, bireyler düzeyinde bunun bir doğru karar süreci oluşturulması lazım. Yani evliliği zorda olan bir kişinin nasıl, yani boşanma kararı alıp almamasını optimize edecek, doğru karar edebilecek diye adetlerimizi bir düşünme becerisi oluşturmamız lazım. Bunun bir rehber metni olması lazım. Kişiler, çünkü böyle bir süreçte kalan insanlar çok sayıda belirsiz düşünce karmaşası içinde kalıyorlar. Belirsiz halde kalıp düşünce karmaşası içinde kalıyorlar. Öyle şeyler, ilkeler, düşünme şekilleri, uzman uzlaşıları, bilgece şeyler bulabilmeliyiz ki insanlar bu kıstaslara bakarak son kararı kendileri verseler bile böyle bir daha sağlıklı karar verme süreci oluşturabilmelidir.
Evet. Evet hocam. Mesela hocam son zamanlarda çok sıkça duyuyoruz. İşte boşanma hızla artıyor. Dünyada mesela ve bizde boşanma oranları nasıl bir değişim içerisinde? Ya da bir takım sorularım olacak derseniz ben bir sıralayayım. Sonra birinden başlayalım hocam. Dilediğiniz birinden. Aradan önce söylemiştiniz, boşanma rakamları için ideal bir oran var mı? Optimal bir oran var mı? Dünyada bizde boşanma nasıl bir seyir izliyor şu an? Bizde bu kadar artıyor mu gerçekten? Bir de bir bireysel tarafı var tabii. Boşanma kararı ne zaman doğru, ne zaman yanlış? Boşanmayı ne zaman teşvik etmeli, ne zaman etmemeli? Hangi durumlarda boşanma çocuklar için koruyucu, hangi durumlarda zarar verici? Çocukları boşanma sürecinde nasıl ele almalı? Boşanırken nasıl boşanmalı? Boşanılan eşle nasıl bir ilişki kurulmalı? Gibi, bundan başka belki boşanma sonrası kişiyi bekleyen psikolojik süreçler neler? Boşanma sonrası yeniden evlenmek, evlenmemek meselesi. Bütün bu sorular zihnimizde. Bunlara cevap aramaya çalışıyoruz. Dilediğinizden hocam başlayabilirsiniz bu sorularla.
Şimdi Feyzullah, boşanma meselesi artık toplumsal bir sorun, kabul etmek lazım. Çünkü insanlık tarihinde olmadığı kadar yüksek bir boşanma oranlarıyla karşı karşıyayız. Özellikle 60'lı yıllardan, 50'li yıllardan itibaren başlayan, batıda işte diyelim ki bir zirveye çıkıp artık neredeyse ufak rakamlarla azalmaya başlıyor batıda. Bizde ise daha devam etme, artma trendleri devam ediyor. Ama insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmayacak kadar bir boşanma oranıyla karşı karşıyayız. Bütün dünyada aile bir değişimle yüz yüze. Büyük aile daha çekirdek aileye, çekirdek aile dediğimiz anne baba çocuklardan oluşan halin tek eşli ebeveynliğe, tek başına yaşamaya döndüğü, iyice atomize olmak. Yani büyük aileden çekirdek aileye, çekirdek aileden artık tek ebeveynliğe, evet, tek başına yaşayan kişilere döndüğümüz bir çağda yaşıyoruz. Bunların her birinin örnekleri var ama toplumsal yapıda hala geniş aile var, hala çekirdek var. Baskın şey hala Türkiye için çekirdek aile, ama yeni aile formları, yeni değişimler, trend devam ediyor. Devam rüzgar ediyor. Devam ediyor. Şöyle. Şimdi boşanma oranları özellikle 50'li yıllardan itibaren başlayıp işte batıda giderek bir yükselme trendi gösterdi. Hatta Amerika için söylenen rakam 40 yıllık bir evlilikte, yani bir evlilik olursa ömür boyu olması bekleniyor ise, evet, eğer 40 yıl insanları izlerseniz, 40 yıl üzerinden konuşursanız ortalama olarak %50'si, yarısı boşanıyor. Amerika'nın rakamları. Daha kötü bir haber, boşananlar yeniden evlendiği zaman %65'i bir kere daha boşanıyor. Amerikan rakamları. Türkiye'de 40 yıllığına evlilikte boşanma rakamını henüz ölçebilmiş olan yok. Elimizde böyle bir rakam yok. Amerika %50 de. Bizde olan rakam şu. İşte 1000 tane yılda diyelim ki 1000'de kaç boşanma, evet, oranı oluyor? 1000 tane çiftten kaç kişi boşanıyor? Aşağı yukarı Türkiye'de yılda 125 bin civarında çift, 125-130 bin arası civarında bir çift boşanması oluyor. Aşağı yukarı 500-600 bin arasında da evlilik oluyor. Türkiye'nin rakamlarında böyle dramatik bir yükselme yok. Boşanmalarımız acayip artıyor diye bir şey yok. Fakat eğer biz de 60'lı yıllardan itibaren bakarsak, adım adım bir yükselme trendinde olduğumuz söylenebilir. Boşanma rakamlarımız trajik olarak yıldan yıla kopma şeklinde artmıyor. Çünkü boşanma rakamlarını böyle bir yılına, bir önceki yılda kıyaslamak yanlış bir şey. O, evet, bize bir şey göstermiyor. Boşanma trendlerine uzun süreli bakmak gerekir. İşte diyelim ki 50'li 60'lı yıllardan itibaren nasıl bir trendle yükseliyor? Yükselme trendimiz var, devam ediyor. Ama hala batıyla, birçok ülkeyle kıyaslarsak biz böyle bir spektrumda az boşanmanın olduğu en az değiliz. Ama hani boşanma oranlarının hala çok yüksek olmadığı ülkelerden biriyiz.
Evet.
En başta diyelim ki İskandinav ülkeleri, işte Batı Avrupa'da oranlar daha yüksek. İtalya düşük. Katoliklikten dolayı. Bizimki düşüğe yakın ama hafif hafif bir yükselme trendinin devam ettiğini söylemek lazım.
Evet hocam.
Şimdi boşanmak kolay bir iş değil. Hem kişi için hem toplum için bir sorun. Kişiler için boşanmak ne anlama geliyor? Spektrumun bir ucunda çok şükür kurtuldum tepkisi var. Cidden de bazı insanlar öyle evliliklerdeler ki kurtuldukları için oturup iki rekat namaz kılıyorlar veya işte ne bileyim kendilerini havalara atıyorlar. Çok şükür kendi mezhep ve tarzlarına göre kurtuldum diyorlar. Çünkü bazı evlilikler gerçekten kişiler için yıkıcı ve eziyet verici. Ama daha büyük bir kesimde boşanmanın sonrasında bir acıyla karşı karşıya kalıyor. Uzun sürede atlatabildikleri veya atlatamadıkları bir acıyla ortalaması ama sonuçta atlatılabilen bir şey. İnsan aslında güçlü bir varlık. Fakat boşanmanın sonuçları oluyor.
Evet.
Bunları konuşacağız. Biyolojik olarak stres altında kalıyoruz. Ekonomik durumumuz etkileniyor. Çocuklarla olan haller etkileniyor. Bir dizi yıkıcı sonuçlar da üretiyor.
Yıkıcı, yıpratıcı ya da zararlı. Geleceğe dönük.
Şimdi o zaman iki tane büyük meseleyle karşı karşıyayız. Eğer diyelim ki toplumsal düzeyde biz istatistiklerden bahsediyorsak, sosyal politika düzeyinde bahsediyorsak, boşanma oranlarının optimali nedir? Neresi ideal rakamdır? Yani çünkü boşanma oranlarında sıfır rakam ideal rakam değildir.
Evet.
İnsan gerçeğini dikkate alırsak, böyle bir şey yok. Yani Katolik nikah dediğimiz asla boşanmanın imkanı olmayan durumlarda bir dizi başka sonuçlar çıkarıyor. O yüzden bizim dinimizde boşanma için en özetlenmiş cümle şudur. Allah'ın sevmediği helal.
Hı hı.
Ne demek? Hani bunu kimse desteklemiyor, hı hı, ama olması gereken yerde de
olması gerekiyor. Olması
gereken insani yerde de bir şey, insani bir şey.
Fıtrata uygun bir şey aslında.
Engellememek gerekiyor.
Evet.
Yani o yüzden bu anlayış, insan gerçekliği, toplumsal gerçekliği dikkate aldığımızda işte %0, %0 hiç kimsenin boşanmadığı bir düzen ütopya bile olarak doğru değil.
Doğru bir şey değil aslında.
Değil. Evet. Değil. Ama diyelim ki işte evlenen bir çiftin %50'sinin yarısının boşandığı bir düzeni de makul kabul etmek mümkün değil. Hatta trajedi olarak görmek lazım.
Evet. Hocam o da enteresan bir şey değil mi? Bir şey gibi düşünün. Yani evlilikte hani teşbihte hata olmasın, bir şirket gibi bir şey, bir anlaşma sonuçta, bir ortaklık. Amerikalı biliyor ki ben gireceğim bu işte %50 başarılı, %50 başarısız olacağım. Ama yine de insanlar evlenmeye devam ediyorlar. Dünyanın en şey gönüllü organizasyonu gibi.
Ona yönelik şey insanların optimistik tarafı, hı-hı, espriler
ben,
var.
Ben diğer tarafta olacağım diye.
Bütün çiftler kendinin diğer %50'de olacağını düşünüyor.
Düşünsene ben gelsem size desem bana 100 bin dolar ver, ortak olalım seninle ama %50 batacağız bu işte. Kim girer o işe?
Enteresan. Allah'tan duygular ve şeylerle.
Biraz şirketten farklı bir organizasyon.
Farklı biz.
Evet. Evet hocam, yani özellikle dediniz ki şey ya, tamam sıfıra indiremeyiz. İndirmemiz de zaten doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Hani sonuçta biz Katolik nikahıyla insanlar evlenmiyor. Yani normal olan, fıtrata uygun olan da bunun olması zaten. Ama hoş olmayan bir durum. Aslında istemediğimiz bir durum. Hayatında bir gerçeği. Dolayısıyla doğru ve yerinde karar almak galiba, değil mi hocam, önemli olan?
Evet, yani devletler için bu optimal şeyin ne olduğunun siyasetini bulmak, kişiler için kendisi için doğru kararın ne olduğunu bulmak. Şimdi bu optimal devletler için, optimal şeye toplumlar için, yani sırf devlet değil, sosyal bilimciler, sosyal meselelerle ulaşanlar için de bu optimal oran nasıl bir şey? Şimdi optimal aslında bir şey gibi, böyle yerli yerinde anlamında kullanıyorum. Optimal kelimesi yerli yerinde.
Evet.
Yani öyle bir boşanma oranı, bir oran tutturmuşsun ki gerçekten boşanması gerekenler boşanmış, hmm, boşanmamış gerekenler boşanmamış. Bu düdüklü tencere vazifesini görmüş, oradaki o düdük şeyini hava atıyor yani. Çünkü bazı evliliklerde boşanma olmazsa şiddete yol açıyor.
Daha kötü sonuçlar olabiliyor. Onları da evet konuşacağız.
Şiddete yol açıyor. Bir dizi başka bir şeye yol açıyor. O zaman başka yerlerden problemler çıkıyor. Bunu o yüzden bir yerde durum. Bu optimal rakam meselesinde hani böyle bir oran ideali nedir? Daha başka bir tartışma konusu. Gerçi doğrusu ben kafa yoruyorum ama hani bu rakamı bana sorsanız ben de bir fikirden haberdarım. Belki de hani optimal cümlesinde benim geliştirdiğim bir şey.
Evet.
O yüzden de bir karşılığının rakamı nedir'i herhalde bir gün bir matematikçiyle bir şeyle sosyal bilimciyle ayrıca oturup bir araştırma, bir dile dökmemiz lazım.
Evet.
Şimdi bizim daha derdimiz birey düzeyinde.
Evet.
Birey için doğru ve yerinde karar. Bence kritik kelime bu. Doğru ve yerinde karar. Yani gerçekten boşanması gerekenlerin boşanmaktan kaçmaması, boşanmaması gereken kişilerin de boşanmaması. Şimdi bunun kararı ve tarzı nasıl verilecek? Bu karar nasıl verilecek? Şimdi Feyza, aslında bu niye %50'leri buldu Batı'da 40 yıllık evlilikte? Aslında şöyle bir kırılma noktası var sosyal meselede. İnsanlar niye evlenir, niye boşanır? Birinci bölümde duygular adına bir şey konuştuk ya.
Evet.
Eskiden toplumsal düzende zihin kodları şöyle işliyordu. Bir evlilikte ne zaman boşanılır? Büyük hatalar var ise. Kırmızı, biz onu kırmızı kartlık hareketler gibi bir sosyal dile ilgi görsün diye dönüştürdük.
Evet.
Nedir o büyük hatalar? Bizim hukuk sistemimiz de hala öyle.
Tabii.
Diyelim ki eşlerden biri diğerini aldattı. Açıkça şiddet uyguladı. Birinin diyelim ki madde kullanmaya iptila oldu, bağımlı oldu ve bundan vazgeçmiyor. Bu yıkıcı oldu. Kumar var. Evliliği yok edecek, malı mülkü yok edecek kadar kumar meselesi var.
Olmuyor yani. Düzelmiyor. Tedavi olmuyor, olamıyor.
Eşlerden biri, mutlak değil ama tedavisi olmayan bir akıl hastalığına yakalandı. Veya diyelim ki eş çalışmıyor. Hiçbir şekilde eve bakmıyor. Evle ilgili bir şey yapmıyor. Ha? Yüz kızartıcı bir şey yapıyor. Şimdi bunlara büyük kusurlar dediğimiz bir dava açma gerekçesi de olabilecek. Ve hakimler eskiden, yani Batı'da da böyle, bizim sistemimiz halen böyle. Bu büyük kusurlardan biri var ise davada boşuyor. Yoksa boşamıyor.
Evet.
Şimdi Batı'da boşanma rakamlarındaki ani yükselmenin, trajik yükselmenin ana nedeni bu kanunun, bu anlayışın değişip daha yerine liberal bir anlayışın konması. O da şu: eşlerden bir tanesi boşanmak istiyorsa açık gerekçe olmaksızın boşanabilirler.
Bizde öyle değil, değil mi hocam?
Bizde öyle değil. Bizde öyle değil. Bizde ancak iki şey var. Ya anlaşmalı boşanacaksınız ya da çekişmeli boşanacaksınız. Çekişmeli boşanmada mahkemeye neden boşanması gerektiğini hakimin gerekçe göstermeniz lazım. İşte sizi aldattı mı, sizi dövdü mü, işte ne bileyim. Bizde şiddetli geçimsizlik denen bir hal üzerinden açılıyor bu türden şeyler. Veya işte bir şey göstermeniz, delil göstermeniz lazım. O yüzden de çok kötü oluyor. Bunda ters tarafı o. Eşler birbirlerinin en kötü şeylerini bulup çıkarıp savaş haline dönüyorlar.
Bu dezavantajı değil mi hocam?
Tabii dezavantaj. Çünkü eşlerden biri eğer boşanmak istemezse Türkiye'de böyle boşanabilmek birkaç yılı buluyor.
En az 3 yıl.
3 yılı buluyor. Yıl. Yani mahkeme süreçleri oluyor. Diğer taraf temize gidiyor. Süreçlerin tamamlanması birkaç yılı buluyor.
Hatta şey bile olsa, boşanmak istemiyor değil de mesela başta belki istemiyordu. Bu sefer öfke ve nefret de oluyor. Kendisi de aslında evliliği sürdürmek istemediği halde sırf onun için çekişmeliye gitmek gibi de olabiliyor.
Birbirine çektirme gibi. Batı bu çekişmeli meselesini kaldırıp taraflardan biri kesin ve net bir şekilde boşanmak istiyorsa boşanmayı yapıyor. Bu boşanmanın kolaylaştırılması anlamına geldi. Ve boşanmanın diğer sosyal faktörleri de azalınca, yani boşanmaya negatif bakmanın azalması, iki tarafın da ekonomik güce ulaşması, artık iş bölümü gerekmiyor. Yani diyelim ki erkek boşandığı zaman elbiselerini kuru temizlemeye 3 liraya veriyor, dışarıdan yemeği yapıyor. Kadın için ekonomik gücü var, daha kabul edilebilir bir şey %50 olmuşsa, böyle bir atmosferde bunu da kaldırdığınız zaman tak diye bir boşanma yükselmesi oluyor.
Peki burada kadının mesela iş hayatına daha fazla girmesi, ekonomik gücünün olması, bunların da etkileri var mı? Çok tabii. Konuşuluyor ya hocam, hani kadın artık özgür çalışabildiği için aslında kolay, öyle direkt yani
oradan bir suçlamaya dönmemeksi gerekiyor. Kadının toplumsal hayatta yer alması gerekiyor. Bu boşanma oranlarını belki de tersinden de biz konuşmuyor muyuz mesela? Diyelim ki bazı kadınlar var, acayip mutsuz, eziyet çekiyor ama ekonomik gücü olmadığı için boşanamıyor. Evet. Şimdi tersinden de baktığımızda yazık değil mi şeye? Yani bir yerden şöyle düşünüp kadınlar çalışmaya başladı diye boşanıyor, para kazandılar diye boşanıyor.
Evet, evet.
Ya eleştiriyorsun ama tersinden kadınlar ekonomik ve sosyal destekleri olmadığı için eziyet çektiği bir evlilikte kalması da en az diğeri kadar problemli.
Çünkü başka seçeneği yok gibi düşünüyor. Ailesi diyor ki işte o eve gelinlikle girdin ki efendine çıkarsın. Ya da ne bileyim, ailesinin bu anlamda gücü yok. Tekrar alma, çocuklara bakma gücü yok. Sıkışıp kalma gibi de bir durum var. Çaresizlik duygusu var. O daha kötü bir şey.
O yüzden de yani bu bir sosyal şey meselesinde, sosyal politikalar meselesinde tartışılması gereken meseleler. Türkiye anlaşmalı boşanmayı ön plana çıkararak en azından bir şey açtı, yol açtı o diğer kırıcı şey. Bence ben doğru bir karar olduğu kanaatindeyim.
Sanki ama hocam bir yerlerde bir şey var. Orada yani düzgün işlemeyen bir süreç, ya da eksiklik mi diyelim? Biraz hani zaman, biraz mesafe, biraz engel koyarak aslında siz biraz daha düşünün, bazı yollar arayın diyor ama peki bir çiftin hadi diyelim tamam biz yeniden deneyelim ya da çalışalım ama mesela eş terapisine devlet tarafından böyle bir destek yok bildiğim kadarıyla, değil mi?
Danışmanlık, şöyle var, psikoloji raporları istiyorlar eğer hakim isterse. Aileyi ve eşleri bir psikolog görüyor, bir raporlama yapıyor mahkemeye. Böyle bir uygulama var.
Ama hani şey olarak diyorum, düzenli bir terapi alıp hani evliliklerine bir şekilde hadi yeniden gözden geçirin, bir yardım alın, destek alın deyip yönlendirebilir ama
Türkiye'de ulaşması zor. Bizim bu program boyunca bahsettiğimiz şu vardı, evliliklerin seyrini etki etmek istiyorsanız 3 tane şey yapmanız gerekiyordu. Bir tane rehber metinler, kılavuz metinler. İster evlilikleri iyileştirmek için, ister boşanmanın nasıl yapılacağına dair kılavuz metinler hazırlamanız gerekiyor. 2, evliliği bozulmadan daha iyi hale getirmek için evlilik güçlendirme eğitimleri yapmanız gerekiyor. 3. olarak da evliliği zora girmiş kişiler için terapileri arttırmanız gerekiyor. İmkan, ulaşılabilirliğini arttırmanız gerekiyor.
Ulaşılabilir.
Türkiye bu 3 müdahale aracında da pek iyi durumda değil. Yani enteresan, diyelim ki işte daha büyük şeyler yapmada iyi yere gidiyoruz mesela. Dünyanın en büyük havalanını açabiliyoruz. Ama bu meselelerde sorun var. Mesela sağlıktaki zaman zaman diyelim ki hekim memnuniyetsizliğine rağmen dünyanın bence iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Hastanelerimizin hızı, teknolojik imkanları,
evet.
Doktor kalitesi, ulaşılabilirliği, fiyatları Amerika'ya göre çok daha
çok
daha iyi. Çok iyi bir ilerleme ama fakat ruh sağlığı alanında, özellikle de psikoterapilere ulaşma alanında, özellikle de aile terapilerine ulaşma, eş terapilerine ulaşma alanında ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bazı meselelere böyle el atılma oranları düşük oluyor. Onu nasıl çözebileceğimiz garip bir çelişki. Yani bir yandan savaş uçağı yapmanın eşiğine geliyorsunuz. Dünyanın en büyük havalanını açıyorsunuz. Ama bir yandan diyelim ki ailelerinize müdahale edebilecek araçlar konusunda ince politikalar düzeyinde belki insan gücünüz yetmiyor. Belki politika yapma gücünüz yetmiyor veya çıkmazlarınız var. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, veya bu işlerin bazen böyle çok akıllı bir sahibi olmuyor. Değişik nedenlerle bu politikalarda bir zorluk oluyor. Yani 3 tane temel araç var ise belki hani fazla mikro politikalar anlamda, makro politikalar anlamda aileyi güçlendirmek için ekonomik destek. Oralarda biraz daha iyiyiz. Oralarda daha iyiyiz. Sonuç olarak Yani bu gidişleri etkileyebilmek için, çünkü ailenin değişimin herkes farkında.
Evet, bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor.
Tabii, yani yönetim mekanizmalarından, sosyal bilimcilerinden, halk düzeyine kadar aile işinde, kadın erkek ilişkilerinde, çocuk aile ilişkilerinde bir değişim içinde olduğumuz ve hani bunun da hayra alamet olmayan tarafları olduğunun herkes farkında. Ama buna müdahale edebilmenin veya müdahale araçlarının nasıl olabileceği, mümkün müdür, akıllıca politika nedir, siyaset nedir ve bunun özellikle de uygulamaya geçmiş hali nedir meselesinde sanki benim kanaatimce iyi noktada değiliz.
Evet, evet hocam. Yani özetle iyi noktada değiliz. Evet, sebepleri tartışılır ama biz daha çok yine buradan ailelere ve bireye dönelim.
Evet.
İşte ister istemez devlet politikalarına, sosyal politikalara geliyor. Çünkü biraz onsuz da olmuyor. Yani işin böyle bir devlet ayağı var. Evet. Sosyal politika ayağı var. Biz biraz daha şimdi bireysel ve aile içi meselelere girmeye çalışacağız bundan sonraki süreçlerde de. Evet hocam, boşanma meselesine başladık. Bir giriş olmuş oldu. Bundan sonraki programlarda da bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü tüm yönleriyle ele almak istiyoruz. Daha belki bir iki soruya cevap bulabildik. Umarız bu tatsız mesele yine de ailelerimizin, dinleyenlerimiz içerisinde belki bu meseleden muzdarip olanlar varsa ya da sıkıntı yaşayanlar, onlar için de bir zihinlerine en azından küçük bir rehber olabilirse, sağlıklı bir sürece gidilmesine sebep olabilirse bundan çok memnuniyet duymuş olacağız. Bahtiyar hissederiz kendimizi. Evet sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diyoruz efendim.